Ayrım 18, Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov, sayfa 268. 23. Sizi korkaklıkla suçlayıp kurşuna dizdireceğim. Saat 4'e doğru ön hatta gittim. Almanlar sanki bir şey sezmiş gibi aralıksız makinelerle ateş ediyor ve ön tarafı aydınlatıyorlar. Taburları dolaştım. Agnisev ve Garkuşa geçitleri açmış, şimdi sığınakta sigara içip ısınıyor. Yeni yapılmakta olan sığınağa gittim. Daha gelmeden ligasorun sesi duyuluyor. Güçlü ve yapılı bir Tatar olan Turgiyev ile sığınağın üzerine demirleri döşüyorlar. İkisi de oflayıp küfür ediyor. Alman mermileri hemen kafaların üzerinden geçiyor. Makineliler 50 metre kadar uzakta. Mermiler geride bir yerlere çarpıyor. Sığınağın içine süzüldüm. Telefoncular ve alay komutanının emir subayı gelmiş bile. Mazgal battaniye ile ışık görülmemesi için örtülmüş. Telefoncuların biri içine döktüğü biraz da barutla sobayı yakmaya çalışıyor. Anlaşılan barutun ilk alev alışından keyif duyuyor. 10 dakika sonra Ligasor içeri girdi. Yüzü gözü ter içinde, elleri pas ve çamurla kaplı. Saatine bak istikam. 4:10 geçiyor. Ne tempo ama gördün mü, saat gibi. Topçu hazırlığı başlamadan önce tamam. Tütünün var mı? Tütün verdim. Eliyle yüzünün terini sildi. Ama şu ayı Turgiyev yarım demir yolu rayını sırtladı mı, bana mısın demedi. Nereden taşıdı biliyor musun? Ta et kombinasının oradan. Onları dinamitle parçalayıp omuzlarımızda taşıdık. Tut bak şu omuzlarımıza, yastık gibi oldular. Kaç sıra koydunuz? 2 sıra. Üstelik ahşap çatı da yaptık. Bir tepe oluştu mu? Belli oluyor mu? Burada kaç tepe var biliyor musun? Adım başı sığınak. Hiç yaralanan oldu mu? Sadece Turgiyev'in kaputu. 3 delik aldı. Oğlan altın gibi. Onu mükafatlandırmak gerek. Sanki kendi bahçesini kazıyormuş gibi çalıştı. Dur, başlıyor galiba. Dinliyoruz. Volga'nın ardından ilk salvolar başlıyor. Saate baktım 4:30. Ligasor, siperlere diye bağırıyor. Ölçek 05. Yine bizim önlere. Telefoncu piyonerleri çağır gelsinler. Piyonerler barınağa doluştu. Sigara içip birbirleriyle şakalaşıyorlar. Turgiyev nerede? Daha yukarıda. Ne işi var orada? Görmüyor musun? Kum döküyor, süslüyor. Sedelnik, çabuk çağır onu gelsin. Şimdi bir şarapnel kafasını uçuracak. Salvo artıyor. Kapı aralıklarında mermilerin sığınağın üzerinden uçuştukları duyuluyor. Patlama sesleri atış sesini bastırıyor. Tavandan toprak dökülüyor üzerimize. Ligasor kaburgalarımı dürtekliyor. Ne dersin, adamları dinlenmeye göndersek mi? Şimdi Abresimov gelirse tamam. Kimi görürse taarruza sürer. İnsanlar bitti. Gerçekten erlerin dinlenmesi gerek. Almanlar suskun ve topçu ateşi sürerken bundan yararlanmamız gerekir. Öyle de yaptık. Onlar çıktı ki Abrasimov ve istihbarat amiri içeri girdi. Binbaşı zorlukla soluk alıyor. Sanırım kalbi normal çalışmıyor. Durum nasıl istihkam? Gözlerinin çevresinde kırışıklıklar var ve ekliyor. Burada bizi tepelemezler ya. Sanırım yoldaş binbaşı. Yine sanırım. Sana bu sanırım için ceza vereceğim. Her sanırım 5 ruble. Demir kondu mu? 2 sıra. Abrasimov yaklaştı. Gözleri ve dudakları kısık. Senin Ligasor nerede? Dinlenmeye gitti. Çalışan erlerle birlikte. Dinlenmeye mi? Dinlenecek zaman mı şimdi? Yanıt vermedim. Tam zamanında göndermişiz onları. Ya ötekiler? Taburdalar. Ne yapıyorlar? Geçit açıyorlar. Denetledin mi? Denetledim. Ya tümendekiler ne yapıyor? Keşfe gittiler. Peki bunu neden dün yapmadınız? Çünkü emir bugün geldi. Abrasimov dudaklarını sırıyor. Bakışları soğuk ve sevimsiz. Ağzının sol kenarı hafifçe seyiriyor. Dikkat et istikyam. Erler mayına rastlarsa fena yaparım sesi. Ses tonu hoşuma gitmiyor. Geçitlerin kazıklarla işaretlendiğini ve tabur komutanlarının da uyarıldığını söylüyorum. Abrasimov bir şey söylemiyor ve birinci tabura telefon ediyor. Topların patlayışı gittikçe artıyor. Patlamalarla atış sesleri birbirine karışmaya başladı. 1 dakika bile bitmeyen uğultu var. Kapı durmadan sarsılıyor. İyi çalışıyorlar diyor. Çok yakınımızda bir patlama oldu. Tavandan toprak döküldü. Lamba neredeyse sönüyordu. İstihbarat şefi gülümsemeye çalışıyor. Söyleyecek söz yok. Dün bir 120 milimetrelik neredeyse topçu amiri Pojarski'nin sığınağına giriyordu. Binbaşı gülümsüyor. Bunu ben de deniyorum ama kolay olmuyor. Alman ön hatları bizden sadece 50 metre ileride. Uzun atışlarda topçunun yanılması çok kolay. Oturup sigara içiyoruz. Bu sıralarda sigarasız durmak çok güç. Bir süre sonra tümen keşifçileri geldi. 82 tane S mayını bulup çıkarmışlar. Patlatıcı detentörleri söküp mayınları yerlerinde bırakmışlar. Abrasimov telefonun başından ayrılmıyor. Bu denli ağır ateşten sonra Almanlar dayanabilecek mi acaba? Sıcak bastırıyor. Soba kızarmış. Düğmelerimi çözdüm. Binbaşı odun atmayı kesin diyor. Gün ağarınca dumanı ateş ederler. Telefoncu kendi köşesine çekildi. Saat 6'ya doğru salvo ateş durdu. Her dakika saate bakıyoruz. Çeyrek kaldı. 10, 5 kaldı. Abrasimov sanki telefona yapışmış. Hazırlan. Tek tük tüfek ateşleri duyuluyor. Ardından sessizlik. Korku verici bir sessizlik. Bizimkiler bitirdi. Almanlar başlamadı. Abrasimov telefona ileri diye bağırıyor. Siper korunağına yapıştım. Mavilenmeye başlayan gökyüzü, su depoları ve Alman siperleri, arızalanmış tank iyice beliriyor. Daha sağda bizim siperlerin bir bölümü. Kanatlarını açmış bir kuş süzülüyor. Kuşların savaştan korkmadığı söylenir. İleriyi kahretsin sizi. Abrasimov telefonda yırtınıyor. Yüzü sapsarı. Sinirden ağzının kenarı titriyor. Binbaşı solumda duruyor. Puflayarak piposunu çekiştiriyor. Bilmem neden titriyorum. Ellerime hakim olamıyorum. Sırtımda ürpermeler dolaşıyor. Heyecandan olacak. İşsiz beklemek çok zor. Her şeyden korkunç. Siperlerimizin üzerinde şekiller belirmeye başladı. Koşuyorlar. Ura! Doğruca su depolarına. Ura! Alman makinelilerin ne zaman çalışmaya başladığını duyamıyorum. Sadece insanların düştüklerini görüyorum. Havan patlamalarının beyaz dumanları beliriyor. Bir makine sesi daha geliyor. O daha solda. Patlamalar gittikçe çoğalıyor. Alman mayınları patlıyor. Pamuk gibi beyaz dumanlar yere yayılıyor. Kalabalık bir grup emekliyor, ötekiler yatıyor. Artık koşanlar yok. Binbaşı piposunu çekip öksürüyor. Hiçbir şey yapamadılar, hiçbir şey. Abrasimov ikinci ve üçüncü tabura telefon ediyor. Aynı tablo. Onlar da yattılar. Havanlar ve makineliler başlarını kaldırmalarına olanak vermiyor. Binbaşı siperin kenarından uzaklaşıyor, yüzü yorgun. 1,5 saat gümbürdeyesin ve alamayasın. Dayanıklı şeytanlar, kahrolasıcalar. Abrasimov ahize kulağında ayağını sandığa dayamış, sinirli sinirli kordonu çekiştiriyor. Siper kenarından bir bakıver, ölen çok mu yoksa bir çukura sokulmuşlar mı? Bakıyorum, yerde 20 kadar yatan var, kesinlikle ölüler. Elleri ve ayakları açık, kalanlar görülmüyor. Makineliler toprak yığınına ateş ediyor, toz kalkıyor. Kötü iş. Binbaşı alçak bir sesle Kerjensev diye sesleniyor. Buyurun. Senin burada işin yok. Eski taburun Şırayev'in yanına koş, ona yardım et. Piposunu birkaç kez çekiştirdikten sonra ekliyor. Oradaki telefon çıkışları Almanlar tarafından kazılmıştı. Şırayev onları nasıl alacağını düşünmüştür. Makinelileri yerleştirip şu Fritzleri yandan vurun. Çıkmaya yürüdüm. Abrasimov telefondan ayrılmadan siz onu Şırayev'in oraya mı gönderiyorsunuz diye soruyor. Gitsin ya, burada yapacak işi yok. Nasıl olsa onları cephe saldırısıyla alamayacağız. Abrasimov alacağız diye bağırıyor ve ahizeyi fırlatıyor. Telefoncu çevik bir hareketle ahizeyi tuttu. Eğer çukurlarda saklanmazsak cepheden de alırız. Binbaşı bana sesleniyor. Hadi Kerjensev, ikinci tabura git ve onları düzenle. Dönüşüyor. Düşünüyor, tahminler yapıyorlar ama yararı yok. Görmüyor musun? Ateş güçlü, doğrulamıyorlar. Her zaman sakin olan bakışları büyümüş ve dudakları titreyen Abrasimov da ekliyor. Kaldır onları, kaldır. Yatıp kaldılar. Çıktım. Şırayev'in komuta yerine kadar patlamalar arasında zigzag yaparak koştum. Almanlar rastgele ateş ediyor. Şırayev yok, ön hatta gitmiş. Oraya koştum. Onunla sarıldığımızda birlikte kaldığımız barınağın kapısında çarpıştık. Nasıl gidiyor? Şırayev elini kötü der gibi sallıyor. Taburun yarısı yok artık. Öldüler mi? Şeytan bilir, yatıyorlar. Abrasimov ile böyle savaşılır işte. Ne oldu ki? Alay komutanı Abrasimov'un dediği dedik. Binbaşı Borodin de öyle. Halbuki binbaşı ile sözleşmiştik. Gerekenleri ona söylemiştim. Şöyle şöyle diyorum. Benim haber çıkışlarım Almanlarla ortak. Biliyorum. Her şeyi geceden hazırladım. Geçitleri açtım. Şu senin yerleştirdiklerini. Ve hop, Abresimov telefon ediyor. Geçitleri bırak, taarruza kalk. Orada makinelilerin olduğunu anlatıyorum. Duymak istemiyorum diyor. Topçu onları halleder, Almanlar süngüder anlar. Al sana işte. Ne kadar adamın var? 60 küsür nişancı. 30'u taarruzda, 30'unu ihtiyatta tutuyorum. Abresimov yine kızacak. Sen diyor, tüm gücünle saldır. Makinelileri ve havanları bırak. Onları piyonerlere bırakacakmışım. Şirayev kendisini sandalyeye atıyor. Çatırdayan sandalye neredeyse kırılacak. Şimdi ne yapacağız? Asker akşama kadar çukurda kalacak. Almanlar taarruza kalkmamıza izin vermez. O ise telefonda yine bildiğini okumaya başlayacak. Binbaşının bana söylediklerini anlattım. Gözleri yuvalarından çıkacak gibi duruyor. Omuzlarımı tutup sarsıyor. Harika, sen burada kal. Ben Karnahov ve Faber ile bir adamları çukurdan sökebilsek... Şapkasını kapıyor. Telefon ederse sen konuşma. Telefoncu cevap versin. Löşke bak ön hatta olduğumuzu söyleyeceksin. Anladın mı? Eğer alay komutanı Abresimov... Löşke onayla başını sallıyor. Şirayev tam çıktığı sırada Abresimov telefon etti. Çıktılar yoldaş. Henüz çıktılar. Evet evet, ikisi birden. Evet geldi. Ve ikisi birlikte çıktılar. Eliyle ahizeyi kapatıp kıs kıs gülüyor. Geldiğinizde neden telefon etmediniz diye bağırıyor. Şirayev yarım saat içinde her şeyi hazırladı. Siperlerimiz üç yerde Almanlarla birleşiyor. Tepede ve düzlükte. Her birinde mayınlı barikatlar var. Şirayev gece emrine verilen piyonerlerle oralara patlayıcılar yerleştirmiş ve kablolar uzatmış. Bizden Almanlara dek olan siperler denetimden geçirilmiş ve 10 kadar mayın çıkarılmış. Şirayev dizine vuruyor. Her şey yolunda. 13 delikanlı sürünerek geri geldi. İyiyiz. Şimdi dinlensinler ve nöbet beklesinler. Kalanları 10'ar kişilik gruplar halinde geçide sokacağız. Durum o denli umutsuz değil ha? Kepi yana kaymış, gözleri parlıyor. Karnahuo ile Faber tepeden saldıracak. Ben de düzlükten. Ya peki yönetim kimde olacak? Sende. Bırak bunu, ben şimdi komutan değilim. Alay istikam komutanıyım. Bu ne yazar şimdi? Kumanda et. Sen düzlüğü Sindenski'ye bırak. Yürekli oğlandır. Başka yapacak bir şey yok. Sindetski ha? Genç be o. Ama neyse. Barınağın kapısının yanında konuşuyorduk. Birden Şirayev gözlerini kıstı ve yüzü karıştı. Kolumu tuttu. Hay lanet olsun. Damlıyor işte. Kim? Yamaçta çalılıkları tutunarak alay komutanı Abresimov tırmanıyordu. Ardından da irtibat eri. Yere tüküren Şirayev kepini gözlerine dek çekti. Abresimov ta uzaktan haykırıyor. Ben seni buraya komiklik yapasın diye mi gönderdim ha? Soluk soluğa, göğsü açık, ağzının kenarında köpükler belirmiş, gözleri sanki yuvalarından fırlayacak. Telefon ediyorum, ediyorum. Bir tanrının kulu cevap verse, siz yoksa savaşmayı düşünmüyor musunuz? Ha söyleyin. Şirayev sakin, savaşacağız, düşünüyoruz. O zaman savaşın be kahrolasıcalar. Sen ne dikiliyorsun burada? Mühendismiş, istikammış. Bense koşuşturuyorum. İzin verin açıklayayım. Şirayev hep böyle sakin ama içinde fırtınaların koptuğunu anlıyorum. Burun deliklerinin kanatları titriyor. Abrasimov kızarıyor. Açıklamayı ben gösteririm sana. Eli tabancasına gidiyor. Taarruza geç. Haydi marş. Köpürecek gibi oluyorum. Şirayev yumruklarını sıkmış ağır ağır soluk alıyor. Abrasimov haykırmasını sürdürüyor. Ata diyorum sana, marş. Duydun mu, bir daha tekrar etmeyeceğim. Tabancasını sıkan elleri sanki tek damla kan yokmuş gibi bembeyaz. Parmaklarını öylesine sıkıyor. Dişleri sıkılı Şirayev sözcüklerin üzerine basarak ''Beni dinlemezseniz hiçbir biçimde taarruza geçiremezsiniz.'' Birkaç saniye karşılıklı birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Abresimov hiç böyle görmemiştim. Binbaşı bana şu siperleri almamı emretti. Ben onunla fikir birliğindeyim. Abrasimov fazla konuşturmuyor. Orduda fikir birliği yoktur. Emirlere uymak vardır. Ben de size bu sabah emir verdim de. Kerjensev yeni emri biraz önce doğruladı. Ben bu sabah sana ne emrettim? Taarruza geçmeyi. Peki taarruz nerede? Gecikti çünkü. Ben nedenini sormuyorum. Yine öfkeyle tabancasını sallıyor. Ata marş! Sizi korkaklıkla suçlayıp kurşuna dizdirteceğim. Emre itaatsizlikten. Daha fazla dinleyemiyorum. Dönüp uzaklaştım. 24. Haydi fırla. 3 atlayış ve siberdeyiz. Makineliler bizi yatmaya zorluyor. Hemen yanımda koşan asker birden elini açarak yıkıldı. Hızla dağa barut kokan yeni açılmış bir çukura attım kendimi. Biri toprak dökerek üzerime atlıyor ve yana doğru sürünüyor. Mermiler neredeyse toprağı yalıyor. Çok yakında bir yerde mayın patladı. Ayaklarımı toplayarak yan yattım. Sağ elimdeki tabanca kum içinde. Valeye akşam onu bolca yağlamıştı. Sabah silmeyi unutmuşum. Artık kimse ura diye bağırmıyor. Şrev acaba nerede? İkimiz siperden aynı anda fırlamıştık. Ben kösteklendim ve sol elimle bir demire tutundum. Sonra ileride sağdan onun kaputunu gördüm. Üzerinde kocaman bir sarı leke göze batıyordu. Alman makinelileri bir saniye bile durmuyor. Makinelicinin silahı sağdan sola, soldan sağa döndürdüğü hissediliyor. Ellerimle toprağa kazıyorum. Mermiler adeta kabartmış kolay oluyor. Ama sadece üst tabaka, sonra killi kısım. Toprağı bir köpek gibi kazıyorum. Mayın. Tüm toprağı üzerime yığıyor. İkincisi, sonra üçüncüsü. Gözlerimi kapayıp kazmayı bırakıyorum. Kesinlikle toprağı eşelediğimin farkına vardılar. Soluğumu kesip yatıyorum. Solda biri inliyor. Ay, ay, ay. Başka söz yok. Sadece monoton bir ay sesi. Ne kadar böyle yattım bilmiyorum. Kıpırdamaya korkuyorum. Ağzım toprak dolu. Dişlerim gıcır gıcır. Topraktan başka bir şey göremiyorum. Üzeri gri pudra gibi. Altı kirli çatlamış kırmızı kahverengi. Ne ot var ne çalı. Sadece toz ve kil. Hiç olmazsa bir solucan görsem. Başımı yana kaydırdığımda gökyüzünü görüyorum. O da sevimsiz, kurşuni. Ya kar ya da yağmur geliyor. Bu durum kara benzer. Ayak parmaklarım donuyor. Makinelinin ateşi aralıklı olmaya başladı ama yine yeri tarıyor. Anlayamıyorum, nasıl oluyor da beni vuramadılar. Şu anda ne ölü ne de yaralıyım. 50 metreden makinelere doğru sürünmek ölüm demektir. İlk fırlayanlar Şrev, Karnauhov, Sindenski ve bendim ve de yeni gelen acemi bir takım komutanı. Onun için aklımda kalan yalnızca kalpağının altından uzanan gri bir perçem. Faber'i nedense hiç görmedim. Anlaşılan biraz koştuktan sonra yattım. Beni yatmaya neyin mecbur ettiğini bilmiyorum. Sanki her yer birdenbire boşaldı ve altımdaki toprak çekildi. Kalabalıktık, sonra hiç kimse yok. Kesinlikle beni içgüdüm yere attı. O anda korktuğumu sanmıyorum. Sonra yapayalnız olduğumu anlayınca korkuyu duydum. Önceki duygunun korku olup olmadığını bilemiyorum. Bu çukura nasıl geldiğimi de şu anda çıkaramıyorum. Yatışım çok rahatsız. Sol ayağım tutuluyor. Rahatsızlık önce parmağımı, sonra ayağımı, sonra da ilerleyerek dizlerimi ve kalçamı buluyor. Yavaşça yana döndüm. Ayağımı uzatmaya çalıştım ama olmadı. Neredeyse uzatacaksın. Nereye uzatacaksın? Çukurdan çıkıp gözükeceğim diye korkuyorum. Parmaklarımı oynatarak uyuşukluğu çözmeye çalıştım. Yanımdaki yaralı inliyor. Sesi gittikçe zayıflıyor. Almanlar ateşi geriye kaydırdılar. Patlamalar daha uzaktan duyuluyor. Şimdi mermiler eski oranla daha yukarıdan geçiyor. Anlaşılan bize soluk aldıracaklar. Şapkamı yavaşça çukurun yanından çıkardım. Ateş etmediler. Biraz daha. Yine etmediler. Ellerime dayanıp tek gözle baktım. Almanlar iki adım uzaktalar. Taş atsan vuracaksın. Büyük dürbünleri, makinelileri tam karşıda. Almanlarla aramda toprak bir tümsek var. Bu durumda rahatça geriye bakabilirim. Beni göremezler. Bulunduğum yerde bizim siperler arasında Alman siperlerinden daha uzun bir mesafe. 30 metre ya da daha fazla. Biri içeride koşuyor. Sadece şapkasını görüyorum. Sonra saklanıyor. Benimle birlikte koşan ve düşen asker öylece elleri açık yatıyor. Yüzü bana çevrili ve gözleri açık. Sanırsın kulağını yere dayamış bir şey dinliyor. Ondan birkaç adım ötede bir başkası var. Onun yalnızca kalın yün dolaklarını ve sarı papuçlarını görüyorum. 14 kadar ceset saydım. Bazıları belki de sabahki saldırandan kalma. 14 kadar ceset saydım. Bazıları belki de sabahki saldırıdan kalma. Şrev ile Karnauhov aralarında yok. Olsalardı onları hemen tanırdım. Çevrede büyüklü küçüklü çok çukur var. İleriki çukurun birinde bir karaltı oynuyor ve hemen kayboluyor. Yaralının artık inilti sesi de kesildi. Bulunduğum çukurun hemen birkaç adım ötesinde yatıyor. Şapkası yanına düşmüş. Siyah, kıvırcık saçlı, bana yabancı gelmiyor. Emeklemeye başladı. Başını kaldırmadan dirsekleriyle ilerlemeye çalışıyor. Ayaklarını sürüklüyor, yine inledi. Bakışlarımı ondan koparamıyorum. Nasıl yardım edebilirim bilmiyorum. Kendi sağlık paketim bile yok. Çok yaklaştı bana. Elimi uzatsam tutabileceğim. Elimi uzattım. Bu yana, bu yana diye fısıldadım. Başını kaldırdı. Siyah kocaman gözlerinde artık ölümün gölgesi var. Tanıdım. Harlamov bu. Benim eski karargah amirim. Bana bakıyor ama tanıyamıyor. Yüzünde hiçbir acı izi okunmuyor. Belleği yok olmuş gibi. Alnı, yanakları, yüzü, dişleri toprak içinde. Ağzı yarı açık, dudakları solgun. Bu yana, bu yana. Dirseklerine dayanarak çukurun yanına kadar geldi. Birden yüzü toprağa düştü. Uzanıp koltuk altlarından tuttum ve çukura çektim. Bedeni yumuşacık, kemik yokmuş gibi. Ayakları tümüyle hareketsiz. Zorlukla içeri yerleştirdim. Çukur ikimiz için çok dar. Ayaklarını kendiminkinin üzerine koymaya mecbur oldum. Ağır ve aralıklı soluk alıyor. Gömleği ve pantolonunun üst kısmı kan içinde. Kemerini söküp gömleğini kaldırdım. Karnının sağ yanında iki küçük delik var. Öleceğini anladım. Başını bana çevirdi. Dudakları kıpırdıyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sonra kelimeleri seçtim. Yoldaş Değmen. Yoldaş Değmen. Sanırım beni tanıdı. Birden başı düştü ve bir daha kalkmadı. Sakin bir biçimde öldü. Artık soluk almıyor. İşte bu kadar. Gözlerini kapattım. Şapkamla da yüzünü örttüm. Kar yağmaya başladı. Önce ince inceydi, sonra lapa lapa oldu. Çevre çok kısa süre içinde beyaz kesti. Toprak, yatanlar ve siperler beyazlaştı. Ellerim ve ayaklarım donmaya başladı. Kulaklarım da. Yakamı kaldırıp boynumu kıstım. Almanlar ateş ediyor. Bizimkiler karşılık veriyor. İki tarafın mermileri başımın üzerinden geçiyor. Öylece yatıyoruz. Ben ve Harlamov. Saatim durmuş. Kaç zamandır buradayız kestiremiyorum. Ellerim ve ayaklarım yine uyuşuyor. Bu durumda ne kadar kalabilirim? Fırlayıp kaçsam mı 30 metre? Zamanım 5 saniye kadar. O sırada makineliler çalışmaya başlayacak. Olmaz. Ama sabahleyin 13 kişi kaçtı ya. Yanımdaki çukurda biri kıpırdıyor. Beyaz kar fonunun üzerinde bir şapka hareket ediyor. Saklanıyor. Sonra yine gözüküyor. Birden çukurdan biri fırladı, koşmaya başladı. Kolların yanına yapıştırmış ve eğilmiş, tüm gücüyle koşuyor. Yolun üçte birini geçmişti ki makineliler onu biçti. Oysa siperlere 10 metre kadar bir şey kalmıştı. Birkaç adım daha attı ve başının üstüne düştü. Öyle kala kaldı. Bir süre sonra kaputunun üstü beyazlaştı. Kar yağıyor, yağıyor. Sonra 3 kişi daha koştu. Biri kısa ceketli. Rahat koşabilmek için kesinlikle kaputunu çıkarıp atmış. Onu hemen siperin önünde vurdular. İkincisi ondan 2 adım daha geride kaldı. Üçüncüsü siperin içine atlamayı başardı. Alman makinesi onun kaybolduğu yeri uzun süre taradı. Ökçelerimle çukurun içinde yer açtım. Şimdi ayaklarımı uzatabiliyorum. Bir de Harlamov'un ayakları için yer yaptım. Sertleşmeye başlamasına karşın onu da uzattım. Şimdi ikimiz boylu boyuna uzanmış yan yana yatıyoruz. Ben yan, o sırt üstü. Sanki uyuyor. Hareket etmem beni biraz ısıttı. Harlamov'u görmemek için sağa döndüm. Kaputunun alt düğmelerini de çözünce biraz rahat ettim. Dileğim bizim uzun menzilli silahlarımızın Alman ön hatlarını dövmemesi. Canım sigara istiyor. Biraz tütünüm olsa, 3 nefes alabilsem ısınacakmışım gibi geliyor bana. Tütünümü Şirayev'in barınağında unuttum. Cebimde kibrit tıkırdıyor. Uyku bastırdı. Yanımdaki kar eriyor. Toprak çamura dönüştü. Dizlerim ıslandı. Başım da dönüyor. Şapkamı Harlamov'un yüzünden alıp yerine mendil örttüm. Tabancamı temizledim. Bir şeylerle uğraşıyorum. Bunu uyumamak için yapıyorum. Tabancamda 4 mermi kalmış. Yedek şarjör de yok. Acaba saat kaç? Sanırım 12'yi geçti. 6'da hava kararacak. Daha 6 saat burada yatmam gerekli. 6 saat. Bir asır. Kulaklarımı indirip gözlerimi kapıyorum. Ne olacaksa olsun. Uykum geliyor, kendimi zorluyorum. Geçen süre içinde hep Harlamov'un arkamda kıpırdandığını sanıyorum. Birden üzerindeki belgeleri almam gerektiği aklıma geldi. Bunu yapmam kolay değil. Pantolonun arka cebinde olduğunu biliyorum. Çok uğraşmam gerekti, hiç de kolay olmuyor. Küçük bir muşamba parçasının içine kimliğini, 2 mektup ve birkaç resim sarmış. Resimleri ayrı sarmış. Onun bu denli muntazam biri olduğunu sanmıyordum. Benimle birlikte karargâhtayken hep bir şeyleri kaybederdi. Resimlere bakıyorum. Birinde Harlamov bir kadınla beraber. Kadının saçları uzun, iri gözleri var. Karısı olacak. Kucağında aynı babası gibi iri siyah gözleri olan bir çocuk taşıyor. Bir başka resimde yine o kadın, başında bere var. Üçüncüsünde bir derenin kıyısında grup halindeler, gülüyorlar. Bir delikanlının elinde gitar var. Harlamov mayolu ve yere uzanmış. Arkada çayır ve saman yığınları görülüyor. Arkasında bir yazı var. Çerkizovo, 1939. Soldan ikinci Mura. Hepsini sarıp cebime koydum. Küçük bir toprak parçası kulağıma vurdu. İkincisi kucağıma düştü. Birinin bana attığını anladım. Başımı kaldırdım. Yandaki çukurdan geniş, kemikli, tıraşsız bir yüz uzanıyor. Kardeş, kibritin var mı?
Var.
Tanrı aşkına atsana. Peki ama sigarandan 2 çekimlik de bana verecek misin?
Tamam.
Kibriti attım. Çukurun 2 adım ötesine düştü. Hay aksi şeytan. Çukurdaki adam kolunu uzatıyor. Hayır hayır, yetişemiyor. İkimiz de bakışlarımızı kibrit kutusundan alamıyoruz. Küçücük kapkara bir kutu karın üzerinde ikimize de alay ediyor sanki. Sonra bir tüfek ucu görüldü. Özenle çukurdan çıkıp kibrit kutusunu dürtüklemeye başladı. Operasyon sanki yıllar boyu sürdü. Kutu kayıyor, yer değiştiriyor. Sanki tüfeğe takılmak istemiyor. Sonunda asker başardı. Tüfek ve başı kayboldu. Çukurun üzerinde hafif bir duman belirdi. Dikkatli ol diye fısıldadım ama beni duymadı. Belki yarım saat, belki de daha az bir süre geçti. O sigarasını içiyor, benimse içim kasılıyor. Bir nefes için deliriyorum. Birden kibrit kutusu geri geldi. İçinde küçük bir izmarit var. Var gücümle içime çektim. Dudaklarım yanıyor. Asker, saatin var mı? Çukurdan 12'ye çeyrek var diye yanıt geliyor. Kulaklarıma inanamıyorum. Bense 2 ya da 3 oldu sanıyordum. Daha 12'ye çeyrek var. Üstüne üstlük yine ateşe başladılar. Bizimkiler ya da Almanlar, anlayamıyorum. Patlamalar çok yakında. 10 ya da 15 dakika sürdü. Sonra ara. Yine ateş. Kaçmam gerek. 6 saat beklemeye dayanamayacağım. Öldürürlerse öldürsünler. Ölümden kurtuluş yok. Çukurdan kısık bir ses geldi. Arkadaşım. Hey arkadaşım. Ne var? Kaçalım. O da dayanamamış anlaşılan. Yanıt veriyorum. Hadi. Küçük bir kurnazlığa karar verdik. Önceki 3 kişiyi hemen siperlerin önünde vurdular. Biz siperlere kadar koşmayacağız. Siperlere ulaşmadan yere yatacağız. Tüm ateş sırasında yatacağız. Sonra ikinci zıplama. Siperlere atlayacağız. Belki de şansımız yaver gider. Bizim siperlere doğru döndüm. İyice gözlüyorum. Önümüz düz. Sadece küçük bir çukur ve yanında 2 ceset. Hazır mısın?
Hazırım.
Sol dizim kıvrık, sağ ayağımı geriye dayadım. Son bir kez Harlamov'a baktım. Dizleri bükük, sessizce yatıyor. Elleri karnının üzerinde, parmakları kıvrılmış. Artık onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Haydi fırla. Kar, çukur, ölü, yine kar. Kendimi yere atıyorum. Ve hemen ardından ta ta ta ta ta. Nefesimi kestim. Yere yapıştım. Sağ mısın?
Sağım.
Yüzümü iyice kara gömdüm. Kollarım 2 yana açık. Sol ayağım altında, sonra ondan hız alıp yeniden fırlayacağım. Siperlere 5-6 adım var. Gözümle sanki bu toprak parçasını yutuyorum. Birkaç dakika beklememiz gerek. Makineci sakinleşsin. Şimdi bizi nişanlaması kolay değil, çok alçaktayız. Siperlerin içinden sesler geliyor, anlayamıyorum. Sözcükleri çıkaramıyorum. Zaman geldi. Başımı kaldırmadan emrettim, hazırlan. Soldan yanıt geliyor, baş üstüne. Tüm gücümü topluyorum, şakaklarım çatlayacak. Haydi fırla. 3 atlayış ve siperdeyiz. Uzun süre siperin dibindeki çamurda oturup gülüyoruz. Birisi bana sigara uzatıyor. Saat 5 olmuş. Askerinki doğru. 7'den 5'e dek Çukurda oturmuşuz. Ancak şimdi çok fena acıkmış olduğumu anlıyorum. Ertesi sabah Harlamov, Sindetski ve acemi takım komutanını gömdük. Gece sağlık ekibi onların cesetlerini savaş alanından topladı. Karnahov'un cesedini bulamadılar. Birileri yanındaki dört askerle birlikte Alman siperlerine daldıklarını gördüğünü söylüyor. Kesinlikle orada öldürüldüler. Şirev kan içinde sallanan bir kolla kendisi sürünerek geldi. Kendini sipere atmasıyla bayılması bir oldu. Hemen sağlık bölümüne gönderdik. Bir süre sonra aramaya gittim. Karşı kıyıya sevk etmişler. 26 kaybımız var. Yaralılar hariç taburun hemen hemen yarısı. Taburun komutasını Faber üstlendi. Tüm kumandanlar arasında saldırıya katılmayan bir o var. Abresimov onun yanında alıkoyuyor. Arkadaşlarımızı Volga'nın arkasına gömüyoruz. Gök kurşuni bulutlarla kaplı. Rüzgar kaputlarımızın uçlarını savuruyor. Soğuk, nefret verici kar yanaklarımızda eriyor. Volga'nın üzerinde buz kütleleri yüzüyor. Üç çukur açtık, örttük. Burada cephede her şey nedenli yalın. Dün sağ, bugün yok. Yarın belki de sen de sağ olmayacaksın. Belki seni gömemeyecekler bile. Karların altında kalacaksın. Ta savaş bitene dek. Volga'nın kıyısında üç tümsek belirdi. Üç kazık diktik. Üzerinde üç kep var. Selam. Otomatikler kuru takır diyor. Bir dakika saygı duruşu, piyonerler kazmalarını topluyor. İşte hepsi bu. Dönüyoruz. Her biri 24 yaşında bile değildi. Sadece Karnahov o 25'indeydi. Onu gömemedik bile. Cesedi Almanların orada kaldı. Bana şiirlerini okuyamadı. Onlar şimdi benim kaputun cebinde, annemin ve Lucia'nın mektuplarının yanında duruyor. Temiz, yalın ve açık. Tıpkı kendisi gibi. Sen bu barınaktan uzaktasın evren gibi. Sanki durmaksızın okşuyorum seni. Görüyorum yaprak ve dalların titreştiğini. Yavaşça hışır diyor kayınlar. Rüzgar sevgiyle sarıyor beni ve bağlıyor senin saçlarınla. London'un resmini aynanın altına duvara astım. İkisi arasında fiziksel bir benzerlik olduğunun ilk kez ayrıntısına varıyorum. Karnahov'la son ataktan sadece 3 dakika önce konuşmuştum. Siperin köşesine çömelmiş, bombalarına fünyelerini yerleştiriyordu. Şu anda ne olduğunu unuttuğum bir şey sormuştum. Başını kaldırıp yanıt vermiş ve ilk kez onun gözlerinde gülüş görmemiştim. Halbuki gözlerindeki gülüş ne denli hoştu. Sonra bir daha görüşmedik. Başımı yastığa gömdüm. Uzun süre öyle kalıyorum. Ligasor geldi. Yatağın üzerine oturup ayaklarımı topladım. Sadece ufladı. Küfür etmiyor. Sessizce sigara içiyoruz. Karamsar bir sesle alay komutanı Abrasimov'u mahkemeye vereceklerinden söz ediyor. Kim söyledi? Katip Ladin duymuş. Yalancının teki. Yalancı ama her zaman değil. Hep komutanlar arasında dolaşır. Ne o sen karargâhta mıydın? Evet oradaydım. Neler oluyor orada? Hiçbir şey. Her zamanki gibi. Astafiev şemalar çiziyor. Kaç kişi olduğumuzu soruşturuyor. Ben 12 kişi olduğumuzu söyledim. Yalan ha. Bak onunla konuşurken hep tetikte olacaksın. Mürekkep gibi bir herif. Binbaşıyı görmedin mi? Bir dakika için gördüm. Yüzü çok asıktı. Ladin'den kayıpların listesini aldı. Canım sarhoş olmak istiyor. Kendimi unutmak istiyorum. Gece subay yemekhanesinde binbaşı beni durdurdu. İstikam yarın için hazır ol. Anlayamadım. Neye hazır olacağım? Binbaşı piposunu çekiştiriyor. Sorumu duymamış gibi. Yüzü solgun sanki bir günde zayıflamış. Ne için diye yeniledim. Başını ağır ağır kaldırdı. Anlatacaksın dedi. Tüm bunların nasıl olduğunu. Orada tepede olanları. Bastonuna dayanarak çıktı. Hala topallıyor. Daha fazla bir şey sormadım. Her şey açık. Karargah katibi dedikoducu Ladin, binbaşı ve Abrasimov'un Tümen karargahına çağrıldıklarını ve 3 saat orada kaldıklarını anlatıyor. Sonra Abrasimov kendi barınağına kapanmış ve bu ana dek dışarı çıkmamış. Öğle ve akşam yemeklerini de yememiş. İrtibat eri hep erzak deposunda dolaşıyormuş. Sonra da koşarak barınağa dönüyormuş. Cepleri tıka basa doluymuş ve onları elleriyle tutuyormuş. Bu sabah vodka gelmişti. Bunları anlattıktan sonra yeşil gözlerini arsızca kırpıyor. 18. ayrımın sonu, sayfa 288.